İkinci ayrım, sayfa 9. 10 Kasım 1938, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul. O sabah son anlarını yaşayan Atatürk'ün odasının yanındaki bölüme geçmiş, hayatıma son vermeye hazırlanıyordum. Paşamın öleceğine inanamıyor ve hayatını ona adamış biri olarak kendimde artık yaşama isteği bulamıyordum. Kararlıydım ama perişandım. Aldığım kararı canım oğlum Muzaffer'e söylemek ve onunla vedalaşmak zorundaydım. Bu karmaşık düşüncelere dalıp gitmişken birden kapım çalındı. Saraydaki görevliler oğlumu getirdiklerini söylediler. Kendime çeki düzen verip kapıyı açtım. Herhalde yüzüm öyle allak bullaktı ki içeriye giren Muzaffer'in gözleri beni görünce kocaman açıldı. Bütün dünya gibi oğlum da Atatürk'ün hasta olduğunu biliyordu ama belli ki sabah sabah okulundan alınıp neden saraya getirildiğini anlamamıştı. Görevliler çıktıktan sonra Muzaffer'e dönüp "Gel Muzaffer'im, otur şöyle," dedim. Muzaffer çalışma masamının önündeki sandalyeye oturmuş, şaşkın şaşkın yüzüme bakmaya devam ediyordu. "Seni böyle apar topar getirttim çünkü çok önemli bir şey söyleyeceğim," dediysem de bir türlü cesaret edip asıl konuya giremedim. Okul nasıl? İyi gidiyor mu?" "İyi gidiyor baba." "Aferin." Lafı daha fazla uzatmadan kararımı söylemeliydim. "Oğlum, sana bir sır vereceğim. Tabii aramızda kalmak kaydıyla. Kimseye söylemek yok. Söz mü?" "Söz." "Atatürk ne yazık ki komada ve şunu bilmeni istiyorum." Yutkundum. Az sonra oğlumun omuzlarına taşıyabileceğinden daha büyük bir yük yükleyecektim. "Eğer ona bir şey olursa ben de hayatıma son vereceğim. Çok düşündüm oğlum. O öldükten sonra benim için hayat..." Sözlerime devam edemedim. Muzaffer donup kalmıştı. Hiçbir şey söylemiyor, belki de söylediklerimi anlayamıyordu. Birden gözyaşlarına boğulunca dayanamayıp ona sıkıca sarıldım. Ben de artık gözyaşlarımı tutamıyordum. Hızla çözülüyor, soğukkanlılığımı kaybediyordum. Aceleyle konuşmaya devam ettim. "Muzaffer'im, ailemize iyi bak. Oku ve memleketimize faydalı bir adam ol," der demez, bir şey söylemesine fırsat vermeden tekrar sıkıca sarılıp kulağına "Elveda," diye fısıldadım. Konuşmayı daha fazla uzatırsam verdiğim karardan vazgeçerim diye korkup hemen Muzaffer'i odadan çıkardım, birlikte aşağıya indik. Dolmabahçe Sarayı'nın kapısında büyük siyah bir araba Muzaffer'i okuluna geri götürmek için bekliyordu. Onu aceleyle arabaya bindirip uğurladım. Arkasından el sallarken öyle büyük bir acı çöreklenmişti ki yüreğime, şimdi bile kelimelere dökmek imkansız geliyor. Muzaffer'i yolculadıktan sonra kafamda bir sürü düşünceyle cam korkulukları ışıl ışıl parlayan merdivenlerden ağır ağır çıktım. Paşamın odasına girdim. Ne zaman bu odaya girsem irkiliyordum. Onun böyle acılar içinde yatmasını aklım almıyordu. Ceviz ağacından oymalı hasta yatağında gözleri kapalı kıpırtısız yatıyordu. Yatağının yanına oturup uzun uzun yüzünü seyrettim. Hastalık onu çok zayıflatmıştı. Hafif çatılmış kaşları uykusunda bile ağrı çektiğini gösteriyordu. Yavaşça eğilip kulağına fısıldadım. "Paşam, bugüne kadar imkansız denilen her şeyi başardın. İradenle her şeyi yendin. Şimdi bu hastalığı da yenersin. Hadi be paşam, ha gayret." Boğazımdaki yumru büyümüştü. Yutkunup sustum. Yatağın yanında duran komodinin üstündeki ilaçların arasından gül sirkesiyle ıslatılmış bir bezi alıp paşamın alnındaki teri sildim. Sonra yavaşça elini tuttum. "Beni duyduğuna eminim paşam. Sana bir şey olursa ben de arkandan gelirim. Hadi kalk. En azından benim canımı kurtarmak için kalk. Paşa yaversiz bir yere gidemez." Arkamdaki kapı açıldı. Birer ikişer doktorlar içeriye girince hızla ayağa kalkıp geri çekildim. Onların paşamın ateşini ölçmeleri, nabzına bakmalarını izledim. Doktorlar da artık çaresizdiler. Çevresinde koca koca adamlar ağlamaktan, çırpınmaktan başka bir şey yapamıyorduk. Paşamı böyle çaresiz yatarken görmeye daha fazla dayanamadım. Kendimden geçmiş halde odama döndüm. Atamın ölümü artık çok yakındı. Zaman bir veda mektubu yazma zamanıydı. Ağır ağır yürüyerek, hatta üzüntüden sendeleyerek masamın başına geçtim. Aile fotoğrafımız masamın üzerindeki bir çerçevede duruyordu. Eşim, kızlarım ve oğlum bana gülen gözlerle bakıyorlardı. İleride beni anlayacaklarını umarak sıkıntıyla kalemimi elime aldım ve oğlum Muzaffer'e Atatürk ölürse neden hayatıma son vermek istediğimi anlatan bir mektup yazmaya koyuldum. "Evladım Muzaffer," diye başladım mektubuma. "Sen buradan ayrıldıktan sonra içine düştüğüm üzüntü ve vicdan azabını anlatmaya kelimeler yetmiyor. Herhalde dünya üzerinde hiçbir babanın hiçbir oğula yapmadığı bir şekilde seni derinden yaralıyor. Bu hareketine de bir anlam veremediğini hissediyorum. Ölenle ölünmez diyorsundur. Ölen Atatürk bile olsa bir insan ailesine bu kötülüğü yapamaz diye düşünüyorsundur. Bu sebeple sana ölümümden sonra verilecek olan bu mektubu yazmaya ve durumumu açıklamaya karar verdim. Paşamla yürüdüğüm bu uzun yolculukta yaşadıklarımı, gördüklerimi ve duyduklarımı sana iletebilirsem, kararımın sebeplerini biraz da olsa anlayacağını umuyorum oğlum. Bizim hikayemiz Selanik'te başladı Muzaffer'im. İkimiz de 6 yaşındaydık. İşte bu kitap oğluma yazdığım mektubumdur. Yüreği daima vatan sevgisiyle dolu iki arkadaşın hayallerini gerçekleştirme hikayesidir. Sayfa 16. Güzelliği ve zekasıyla herkesin sevgisini kazanan Zübeyde Hanım, çok genç yaşta saygın bir gümrük memuru olan Ali Rıza Bey ile evlenmişti. Mutlu, sakin bir yaşamları vardı. Fakat o dönemde yaygın olan kuş balası yüzünden 3 çocukları da küçük yaşlarda ölünce mutluluklarına kapkara bir gölge çöktü. Bir süre sonra Fatma, Ömer ve Ahmet'in acısı Mustafa'nın doğumuyla yerini umutlu bir telaşa bıraktı. Babası yıllar önce kaybettiği kardeşinin hatırasını sürdürsün diye ona seçilmiş kişi anlamına gelen Mustafa adını koymuş ve beşiğinin başına kocaman bir kılıç asmıştı. 1887 Selanik. O gün Mustafa'nın babası Ali Rıza Bey çok sevdiği karısına ilk kez sesini yükseltti. Zübeyde, Zübeyde, mahalle mektebine göndermeyelim Mustafa'yı. Verelim çağdaş bir okula, zihni açılsın, ilim fen öğrensin. Okuma yazma bildiğinden mahallede Molla diye anılan ve benim de tanıdığım zaman annem kadar seveceğim Zübeyde anne kararlıydı. Sertçe cevap verdi. Anlamam ben çağdaş okul falan. Benim Mustafa'm herkes gibi dualarla mahallemizdeki okula gitmeli. Kur'an öğrenip hoca olmalı. Yapma be Gülizar-ı cennetim. Memlekette yeterince hoca var. Bak Osmanlı toprakları tehlikede. Bırak Mustafa'm büyüyüp subay olsun. Bu sözler üzerine Zübeyde anne çaresizce ağlamaya başladı. Güzel gözlerinde yaşlarla söylendi. Ah, Mustafa'nın beşiğine kılıç astığında anlamıştım ben. Benim oğlum asker olup da savaş meydanlarında can vermeyecek. Başkalarının çocukları subay olsun. Ali Rıza Efendi, yalvarıyorum sana. Zaten 3 evladımı kaybettim. Bu gözümün nurunu da kara topraklara verdirme bana. Dayanamam artık. Ali Rıza Bey, karısının gözyaşlarına daha fazla dayanamadı. Eğilip onun upuzun kumral saçlarını okşadı. Üzülme Zübeyde'm, üzülme. Peki dediğin gibi olsun. Bu konuşmaları kapının ardından gizlice dinleyen Mustafa, babasının son sözünü duyunca hayal kırıklığına uğradı. Mustafa'nın babası Ali Rıza Bey, ince yapılı, çok zarif, yakışıklı bir adamdı. Biraz hüzünlü bir yüzü olduğunu hatırlarım. Gümrük memurluğundan sonra giriştiği kerestecilik ticaretinde başarısız olmuştu. Eşkıyalar paraları zamanında gelmeyince Ali Rıza Bey'in bütün kerestelerini yakmışlardı. Tüm birikimini kaybeden Ali Rıza Bey, köşede kalmış biraz parasıyla tuz alım-satım işine girmiş, onda da çok başarılı olamamıştı. İşte bu sıkıntılar Mustafa'nın babasını verem etmişti. Doğru düzgün işe gidemediğinden Mustafa'yı her gün okula Ali Rıza Bey bırakırdı. Mahallemizde çocuğu ile bu kadar ilgili bir baba daha yoktu. O yüzden biraz kıskanırdık Mustafa'yı. Ama bu kıskançlığımız çok yakında yok olacak, yerine Mustafa'yı koruyup kollamaya, onun acılarını hafifletmek için uğraştığımız bir dostluğa bırakacaktı. 1-2 yıl sonra Ali Rıza Bey veremden ölecek, Zübeyde anneyi genç yaşında 3 çocuğuyla dul bırakacaktı.